Ayrım 11. Kadın Öykülerinde Doğu. Hazırlayan Hande Öğüt. Sayfa 95. Öğretmen köpeklerden kaçan küçük kızın can havliyle değirmene giriverdiğini sanmıştı. Oysa Zeki'nin öğrencilerinden Miktat'ın kardeşiydi Badem çocuk. Okula gitmesine lüzum görülmediği için Zeki onu tanımıyordu. Her gün abisinin peşine takılıp okula geldiğinden değirmen taşının kıyısına oturup içeriden gelen seslere göre kendi kendine ders gördüğünden haberi yoktu. Badem çocuğun erkek ceketinden bozma paltosunun içinde bir defter vardı. Tıpkı diğer çocukların defterleri gibi birkaç sayfası eğri çizgilerle doluydu. Abisi Miktat'ın kaybolan defteriydi bu. Fakat içindeki çizgiler kız kardeşine aitti. Anasız büyüdüklerinden belki de aynı batında doğduklarından bu ikisi birbirine çok düşkündü. Aynı zamanda karınları acıkır, aynı kuşa ekmek atar, aynı attan ürkerlerdi. Küçük kız abisine ne kadar yakınsa babasından da o kadar uzaktı. Miktat'a bazen öğütler veren, bazen elinden tutup tarlaya bağ götüren o adam kızıyla hiç konuşmazdı. Kötü bir insan değildi. Aksine anadan atadan gördüklerine sadık, büyüklere saygıda kusur etmeyen, son derece adil bir adamdı. Çocuklarına da sadece gerektiği gibi davranıyordu, erkeğe erkek, kıza kız gibi. Zeki bu küçük kızı öğrencilerinin arasına katmak istedi. Fakat döktüğü diller, uydurduğu mükafatlar, hiçbiri ama hiçbiri Badem çocuğun değirmen taşının olduğu odadan kalkıp sınıfa girmesine yetmedi. Değil sınıfa girmek kapısına bile yaklaşmadı. Babasının duymasından korkuyor, sınıftakilerden utanıyordu. Bir müddet sonra üstelemekten vazgeçti Zeki. Olup bitenlere tanık düşen çocuklarını tek tek uyardı. Derslerin başlamasının 5. gününde olup bitenlerin, Badem çocuğun bütün dünyadan sakladığı bir sır olarak kalmasına izin verdiler. Aynı gece köy meydanındaki büyük çama tünemiş köyü seyreden bir baykuş olsa, geç vakitlerde köy odasının kapısının açıldığını ve pek şekilsiz bir gölgenin dışarı süzüldüğünü görebilirdi. Zekiydi bu. Kucağına köy odasının kilimini toplamış, içine de bir yastıkla bir keçe yelek sokuşturmuştu. Yüzünü ısıran soğuktan kaçmak için değirmene doğru koşuyordu. Artık tamamen karla dolu dere yatağına gelene kadar elindeki kilim çıtır çıtır buz tuttu. Zeki kendini taş odaya atıp derin bir nefes aldı. İçeride bir hayvanın olup olmadığını kontrol etmek, benzinli çakmağa çaktığında büyüyen gölgeleri görünce geldi aklına. Değirmen taşının üstüne bir alfabe, bir de kurşun kalem bıraktı. Kenara kilimi serdi, yastıkla keçe yeleği de üstüne. Sonra ellerini hohlayarak ortalığa gözden geçirdi. Bundan sonra sınıfın kapısını bir daha örtmeyecekti. Böylece Badem çocuk da okulun öğrencilerinden biri oldu. Fakat o diğerlerinden farklıydı, göze görünmüyor, geldiği ancak seslerden anlaşılıyordu. Öğrenciler birbirlerine sonra da Zeki'ye kaçamak bir bakış atıyor fakat Zeki derse ara vermiyordu. Zaten ayak sesinden sayılmayacak birkaç pıtırtının ardından yan taraftan duyulan tek ses bir defterin yaprak yaprak açılışından ibaretti. Fakat Badem çocuk bazen dalgınlaşıyor, çizgileri çizerken burnunu çektiği, öksürdüğü oluyordu. Zeki sınıfın sessizliğinde kulak kesildiğinde onun da aynı dikkatle kendisini dinlediğini hissediyordu. Ara sıra sınıftakilerle konuşmaya devam ederek yan odaya geçiyor, onun çizgilerine, harflerine bakıyordu. Çok bastırma diyordu veya olmamış, dışarı taşmış, taşırmadan yazacaksın. Birkaç kez oturuşunu, birkaç kez de kalem tutuşunu düzeltti. Küçük kız kafasını yukarıdan aşağı ya da iki yana sallamak dışında bir cevap vermiyor, ders bitmeden de sırra kadem basıyordu. Orada olduğunu herkes biliyordu ama kimse onu görmedi. Öyle ki bu çocuğun gerçekliğinden şüphe ettiği bile oldu Zeki'nin. Aylardır kapanıp kaldığı bu dağ köyünde kendine bir Badem çocuk uydurmuş olması şaşılacak şey değildi. Hayattaki bir başınalığı düşünecek olursa halinin bu çocuktan iyi olmadığı da açıktı. Elbette yersizdi bu kaygılar. Çünkü birkaç ay içinde varlığını tüm dünyaya ilan etti Badem çocuk. Okumayı söken diğer öğrencilerle birlikte önündeki deftere abanıp kalemi bastırarak ismini yazdı. Mavi. Evet, artık bütün dünya onun orada olduğunu biliyordu. Çocukların tümünün okuyup yazması, ikiye iki koyması biraz daha zaman aldı. Nihayet bütün öğrenciler okuyup yazmaya başladığında bahar okulun kıyısına kadar gelmişti. Yeşerip çiçeklenen dere yatağı tuhaf bir nehre benziyordu. Nehir gözle görülmüyordu ama havada demir gibi soğuk bir suyun kokusu vardı. Bütün bu alametlerden vaktin geldiğini anlayan Zeki, bir anda hiç beklenmedik bir anda bütün müfredatı ihlal etti. Öğretmenin okula kocaman bir çanta getirdiği gündü. Mavi, değirmene girdiğinde ders yapan çocukların her zamanki sessizliği yerine sınıftan taşan hayret sesleri ve kısık gülüşlerle karşılaştı. Çocuklar öyle hayhuy ettiler ki küçük kız taşın kıyısında her zamanki yerinde duramadı. Usulca yaklaşıp sınıfa baktı. Herkes ayaktaydı, öğretmenin verdiği şeyleri paylaşıyorlardı. Öğretmen taht benzeri koltuğuna kocaman bir çanta oturtmuş, kendisi de başına çömelmişti. Çantadan boya kalemleri, kağıtlar ve irili ufaklı rengarenk kitaplar çıkıyordu. Kitapların her sayfası resimler vardı. Sürahideki su, tabaktaki elmalar, penceredeki çiçekli tepe, suratının yarısı kırmızıya boyanmış üçgen adamlar. Çocuklar kağıtları, boya kalemlerini ve renkli kitapları avuç avuç kapıştılar. Fakat öğretmenin getirdikleri bu kadar değildi. Galiba en acayip şeyi sona saklamıştı. Çünkü çantanın dibinden süslü bir kutu çıktı. Üstünde kanatları kabartmalı bir kelebek resmi vardı. Kelebeğin önünde el yazısıyla kelebeğin ismi yazıyordu. Öğretmen kutunun bir yerine dokununca Vivaldi adındaki kelebeğin kanatları havaya kalktı. Çocuklarda heyecan ve hayret sesleri duyuldu. Zeki o kanatları tutup tutup çevirmeye başlayınca geri saran bir çark sesi doldurdu odayı. Kanatları bıraktığında kelebek kutunun üzerinde dönmeye başladı ve bir yaz ezgisi sınıfın mevsimini birden değiştiriverdi. Çocuklar bakıştılar. İstanbul'dan gelen bu öğretmen tepeden tırnağa hünerliydi anlaşılan. Resim yapma işi bazılarına göre bir mevsim, bazılarına göre bir ömür sürdü. Çocuklar Zeki öğretmeni çok seviyordu. İrili ufaklı hediyeler getirdiler, yemekler taşıdılar, birçok kez resmini yaptılar ama ona sarı gelincikleri gösteren mavi oldu. Öğretmenin yoluna çıkmış, eliyle gel gel diyerek öne düşmüştü. Badem çocuğun peşinde az gidip uz giden Zeki, yolun sonunda tepe taklak masal alemine yuvarlanacağını nereden bilsin? Kurak vadinin bir köşesinde saklanan şelaleyi görünce şaştı da kaldı. İçini çekerek kayanın dibine oturdu. Gözlerini kapatıp aklındaki her şeyi şelalenin sesine bıraktı. Genç öğretmenin aklı dikenli bir kuyu gibiydi. Kuyu annesiyle babasının ölümünde açılmış, dikenler gönderildiği sürgünlerde itilip kakılırken boylanmıştı. Köye geldiğinden beri 6-7 aydır kimseyle doğru dürüst konuşmamıştı. Şimdi şelalenin sesiyle kelimelerin kabardığını duyabiliyordu. Birkaç derin nefes aldı ve sakinleşip rahatlamak yerine fena halde ağlamak üzere olduğunu fark etti. Telaşla gözlerini açtı. Mavi az öteye çömelmiş, tortop olmuştu. Zeki bu küçük kıza baktı ve hiç beklemediği bir cümleye başladı. İlhami Usta'yı anlatayım mı sana? Bu isimleri İlhami Usta'yı da Bedri Rahmi'yi de ilk kez o gün duydu Mavi ve bir daha unutmadı. Zeki belki bir saat aralıksız konuştuktan sonra sanki yeni görüyormuş gibi şelaleye, sarı gelinciklere döndü. Yanında bir parça kağıt olmayışına vahlandı ama sonra bugünlük böyle olsun diye içini çekti. Nasılsa yine geliriz. Çünkü vaktin çok olduğunu sanacak kadar gençti. Hızıyla yarışılmayacak tek şeyin zaman olduğunu, hayatın çoğu kez sadece bir baş dönmesine benzediğini henüz bilmiyordu. İkinci bir tayinle köyden ayrılacağı güne kadar geçen 3 yılda bir kez bile oraya gidemedi. Son gün ise telaşı hiç bitmedi. İki bavulundan birini çeşitli malzemelerle köyde bırakmaya karar vermiş fakat bunu hazırlamak bile o güne kalmıştı. Alfabeler, birkaç harita, boya kalemlerinin kalanları, defterler, kağıtlar, birçok kitap ve bir cetvel, Zeki'den sonraki öğretmeni beklemek üzere kim bilir kaç sene kapalı kalacakları bavulu boyladılar. Köy odasına dönerken o çakar almaz minibüsün çoktan geldiğini ve meydanda beklediğini gördü. Şoför kahvedeydi, el etti, Zeki de ona. Sonra koşar adım odasına gidip bavulunu aldı. Az sonra peri padişahının pelerini inip kalkmaya başlamıştı bile. Zeki'nin çocuklarından bazıları minibüsün yanına koştular. Bazıları da sapakta bekliyordu, oradan el salladılar. Zeki Mavi'yi göremedi aralarında. Nasıl görsün ki? Şelale kıyısındaydı Mavi. Her şeye, herkese küsme vaktinin geldiğini düşünüyordu. Haksız da sayılmazdı. Mavi için kötü günler kapıdaydı. Zeki'nin gidişiyle birlikte onun hayatının da pulu boncuğu dökülmeye başlamıştı. Kabuğun altında uyuyan tohumun geçirdiği türden birkaç yılın ardından kötü haberler ard arda dizildi. Annesiz büyüyen Mavi ve abisi Miktat o vakte kadar hiç ayrılmamışlardı. İlk büyük sarsıntıyı babası Miktat Libya'ya gönderilince yaşadı. Yanılmıyorsam o zaman 14-15 yaşlarındaydı Mavi ve babası henüz onunla bir kelime bile konuşmamıştı. Köydeki diğer pek çok baba gibiydi fakat Mavi için biricikti bu adam. Küçük kız bir köşeye sinip onun her hareketini izler, ezberlerdi. Hal böyleyken yine de babası hakkında bildikleri bahçedeki çalının boyunu geçmiyordu. Miktat'ın Haziran'da gitmesi lazımdı fakat işlemler hiç sorunsuz tıkır tıkır yürüdü. Mayıs'ın 11'iydi. Mavi ve babası el elde baş başa kaldılar. Aynı akşam köyün yaşlıları gece oturmasına geldiler. Babası evin avlusunda diz kırmış oturuyordu. Semavere köz dolduran Mavi bir gölgeye sinmiş gözlerini ona dikmişti. Babası güya Miktat'ı soranlara cevap veriyordu ama aslında kendine konuşur gibiydi. Oğlan vakitli gitti diye başladı lafa. Dağ taş kaçak kaynıyor artık. Jandarma gece gündüz onun kadar delikanlıların izini sürmede. Bulduklarını götürüyorlar. Hangisinin ne yaptı kimse bilmiyor. Büyük şehirler iyi değil ki, buralar kaçak dolu. Şehirdekiler buraya göçüyor. Kandan kaçıp bizimkiler de şehre. Ne yapsın garipler? Fukaralık da kan gibi başa bela. Babası sustuğunda Mavi de şaşkınlıkla başını kaldırıp etrafına baktı. Köyde kendi yaşında bir tek delikanlının bile kalmadığını, erkeklerin toptan sırra kadem bastığını ilk kez o an fark etti. Bütün çocuklar gitti demişti babası. Gitmeyenler de pişman. Şu koskoca memlekette bize yaşayacak yer kalmadı. Her gün birileri eksiliyor köyden. Haklı diye düşündü Mavi ve gidecek bir yeri olmayanların hissedeceği türden keskin bir korkuyla irkildi. Belki babası yaşasaydı Mavi'ye bir yuva kurar ve bu korkudan kurtarırdı onu. Fakat avludaki konuşmaların üstünden daha 2 ay geçmeden büyük bir aceleyle birden ölüverdi adam. Köyün kadınları tek çareye başvurup Mavi'yi alelacele evlendirmeye kalktılar. Fakat kız ortadan kayboldu. Aradılar taradılar izini bulamadılar. Tam öldüğüne hükmetmişlerdi ki bir sabah evlerinde ocağın tüttüğünü gördüler. Kaçıp kaybolduğu gibi dönüp gelmişti. Bir daha ona ilişen olmadı. Kız başına evine girip oturdu Mavi. Fakat ev eskisi gibi değildi. Çok sıcaktı mesela, gölgesizdi. Çünkü köydeki bütün büyük ağaçlar kesilmişti. Yıllardır başlarının üstünde gururla yükselen Çamlı Dağ, kaçan ve kovalayanlarla doluydu artık. Bu yüzden çocukken oynadıkları mağaralar kayalarla doldurulmuş, ağaçlar kesilmiş, ardıç tepe yolunmuş bir kafa gibi kala kalmıştı. Köy yolunun açılması, kapanması uzun zamandır kimsenin umurunda değildi. Zaten iyi bir şeyin geldiği de yoktu. Mavi her gün Zeki'yi düşünüyordu, okulunu. Köy çocukları kendilerine benzemiyordu. Hepsi suskun, çatık suratlıydı artık. Onlara baktıkça canı yanıyordu. Mavi'nin bütün bunları düşünmeye daldığı bir gün birdenbire aklına müthiş bir fikir geldi. Madem Zeki gitmişti, onun yerini alacak biri lazımdı. Kendisi okuma yazma bildiğine göre okulu yeniden açacaktı. Değirmen içinden tahtalar fışkıran patlak bir topa benziyordu. Kapı ve o tek pencere üst üste çakılan tahtalarla kapatılmıştı. Birkaç çocuğun yardımıyla tahtaları söktüler, tozu araladı Mavi. Yıllar sonra yeniden okuluna girdi. Zeki öğretmenin bavulu dışında sınıfta bir şey kalmamıştı. Fakat o da yağmadan, baskından payına düşeni almış, yırtılmış, kesilmiş, lime lime edilmişti. Mavi onu öylece alıp eve getirdi. Hemen ertesi gün okulunu açtı. Köyün 3-5 bebesi de evin avlusuna dizildiler. Zeki'nin bıraktığı bavuldan çıkanları paylaştırdı çocuklarına ve derse başladı. Galiba bundan birkaç ay sonra, yani Mavi'nin çocuklara alıştığı, çocukların yazıp çizmeye alıştığı sıra köye bir baskın oldu. Sonradan kimlerin öldüğü, kimlerin kaçırıldığı çok konuşulacak. Haber bültenlerine, 40 dakikalık belgesellere konu olacak. Yıllar sonra bile gazetecilerin biri gidip biri gelecekti. Hadise yaklaşan atların tıkırtılarıyla başlamıştı. Belli ki birileri iz sürüyordu. Sonra sesler yaklaştı, atlar yaklaştı, bir telaş başladı, kalabalık arttı, silahlar, bağırışlar. Mavi'nin çocukların üstüne kapanıp bir kalp gibi attığı gündü. İşte o günden sonra bir daha hiçbir şey aynı olmadı. Baskın taşları yerinden oynattı. 3 güne kalmadı, tam 19 hane köyü terk etti. Muhtarın karısı da Mavi'yi çekti karşısına. "Topla eşyanı, gidiyoruz," dedi. Sanki Mavi bahaneydi, kadın kendini anlatıyordu durumu. "Gidiyoruz çünkü daha durursak biri de gelip bizi vuracak. O da olmazsa heyelan gelecek, o da olmazsa sel. Gidiyoruz, sen de bizimle geliyorsun." Mavi öylece dikilmiş susuyordu. "Ben gidemem," dedi sakince. Muhtarın karısı hop diye hopladı yerinden. "Ne yapacaksın kız başına? Yaşlardan başka kimse kalmıyor burada. Bizimle gelmen lazım." "Fakat Mavi, ben bir yere gidemem," dedi aynı sükunetle. "Gidersem Miktat beni bulamaz. Kardeşim dönmeden hiçbir yere gitmem." Sesi sakin, yüzü kıpırtısızdı. 15-16 yaşlarındaydı ve anasız büyüdüğü için burnu sürtülmemiş, kendini bir halt sanmaya başlamıştı. Muhtarın karısı buna karar verdikten sonra yüzü sararıp sesi çatallaşana kadar bağırıp çağırdı. Mavi onun korktuğunu, çok korktuğunu anlamıştı. Bu korku üstüne o kadar düşündü ki akşam inerken Mavi'ye de bir haller oldu. Aklı her zamanki yolunu bıraktı, tersten çalışmaya başladı. Eteği fırsatını çıkardı üstünden, sandığın yanına koştu. Miktat'ın eski bozarlık şalvarı sandığın dibinde duruyordu. Mavi bunu bacağına geçirdi. Sonra saçlarını kökten kesip attı. Beline bir bıçak, sırtına da bir tüfek astı. Ertesi sabah muhtarın ailesi de dahil olmak üzere eli tutan, gücü yeten kim var kim yoksa çıkıp gitmişti köyden. Ata toprağında ölmek için evlerinde kalan birkaç yaşlı, sabah uyandıklarında köyün erkeği olarak Mavi'yi buldular karşılarında. Mavi bahçeleri belledi, bağlardan üzüm topladı, hatta bir defasında keklik bile vurdu tepede ama içi kaldırmadı. Böyle tam 5 sene geçirdi Mavi, buradan başka bir yere, her şeye uzak olan bu köyde. Geçen zaman köyden eksilenleri geri getirmediği gibi kalanları da alıp götürüyormuş. 2 defa jandarma, 2 defa gazeteciler, 1 defa da başkentten gelen uzmanlar ziyaret etmişti onları. Yaşlıların bazılarını uzak şehirlerdeki huzur evlerine götürmek istemişler. Uzmanlardan biri dile kanamış, hani şu bizim kapıya kadar şoförle gelen, Mavi'yle de o ilgilenmiş ve kızın bir tek akrabasının bile olmadığını öğrenince şaşıp kalmış. Kimsen olmadığı için üzülme diye kızı avutmaya çalışırken Mavi onun yüzüne yaklaştırmış yüzünü ve sormuş. Biri var, bana onu bul. Dilek Hanım işte böyle düşmüş Zeki'nin peşine. Dayısı, amcası, Mavi'nin bir akrabası sanmış, ne bilsin. Önce milli eğitimle bağlantı kurmuş, fakat Zeki çoktan meslekten men edildiği için adres telefon bulamamış. Sadece açtığı kişisel sergilerin kayıtlarına ulaşmış. O kadar. Allah'tan tuttuğunu koparan bir kadın da vazgeçip bırakmamış. Ne kadar öğretmen sendikası, ne kadar sandık okul birliği varsa soruşturmuş. Resim galerilerini, müzayede uzmanlarını hepsini aramış. Bir haftada belki 200 numarayla konuştum diyor. Ressam tayfasından Zeki için övgüler duymuş. Bazı galeriler bize yıllardır resim bırakmıyor diye sitem etmişler. Biri yurt dışında biliyoruz demiş falan filan. Dilek Hanım araya araya en sonunda Hakkı'ya ulaşmış. Eski sendikacı Zeki ile yıllardır küs. Zeki, Akan'ı arıyorum ben. Yardıma muhtaç bir akrabası için. Nerede olduğunu biliyor musunuz? İstanbul'dadır. Nerede olacak? Fener'de eski parkın yanında minare gibi bir apartman var. Onun 3. katı. Aynı Zeki Bey'den bahsediyoruz değil mi? Yurt dışında olabileceğini duymuştum. Resim öğretmeniymiş eskiden. Kişisel sergileri var. Valla benim dediğim Zeki öğretmenlikten atıldı. Geçinmek için tabelacılık yapıyordu. Dilek Hanım Mavi'yi otobüse koyup İstanbul'a getirmiş. Sonra da bakanlığın arabasıyla Fener'in yolunu tutmuşlar. Bindikleri araba bizim evi bulana kadar Fener'de bir iki tur atmış. Aslında Hakkı'nın tarifi doğru. Parkın yanındaki minare apartman. İçeri girince Mavi'nin içi kalkmış biraz. Apartmanın dış kapısı yok. Geceleri umumi tuvalet olarak kullanılmasına biz alıştık ama koku ilk kez gelenler için çok çarpıcı oluyor. Bu yüzden koşa koşa çıkıyorlar basamakları. Dilek Hanım kapının önündeki yarım kalmış tabelaları görünce doğru adrese geldiklerini anlıyor, zile basıyor. Fakat zil çalışmıyor elbette. Zeki sesinden nefret ettiği için yıllar önce söküp atmıştı küçük kutuyu. Gelenler avuçlarının içinde kapıyı döver, bizimki iyi gününde ise gidip açar, değilse kılı bile kıpırdamazdı. Dilek Hanım ve Mavi'nin kapıya geldikleri gün ben evde değildim, eczaneye gitmiştim. Sonra da kıyıya kadar yürüdüm. Ne kadar iyi etmişim. Böylece yıllar sonra Mavi'ye kapıyı Zeki açmış oldu. İlk bakışta kadın mı erkek mi olduğu anlaşılmayan, kabak kafalı, genç irisi biri duruyordu karşısında. Zeki, buyurun diyerek bekledi. Fakat eşiğin öte yanındaki durum da farklı değildi. İçi içine sığmayan o genç öğretmen, benim ihtiyar Zekime dönüşmüş. Bu küçücük evin küçücük odasındaki hayata hapsolup kalmıştı. Eşiğin iki yanındakiler birbirlerine bakıp tek kelime etmeden durunca Dilek Hanım araya girip Mavi'yi tanıtmış. Zeki, kadın adını söylemese tanımazdım demişti bana. Kimin aklına gelir? Badem çocuk büyümüş, kapıya dayanmış. Sonra ben geldim. Üçü de salonda öylece oturuyorlardı. Zeki onlara bir şeyler ikram etmek istemiş ama o kadar heyecanlanmış ki çayı dökmüş, şekerliğinde kapağını kırmış düşürüp. Gözleri çakmak çakmaktı. Heyecandan yerinde duramıyordu Zeki. İçeri girdiğim an titreyen bir sesle, "Bak bu Mavi," diye bağırdı. "Hani sana anlatırdım ya, badem çocuk bu işte." O kadar iyi biliyordum ki Mavi'yi. Birden benim de kalbim deli deli atmaya başladı. Zeki düpedüz gülümsüyordu. Bunu da görünce ne yapacağımı bilemedim. Mavi hemen elimi öptü. Çenesini kaldırıp yüzüne baktım. Onun hakkında her şeyi bildiğimi düşünüyordum. Kırgınlığı avucuma alıp tutabileceğim kadar sahiciydi. "Hoş geldin yavrum," dediğimde beklenmedik bir şey oldu. O iri yarı, sert bakışlı çocuk yüzünü elimin üstüne koyup hüngür hüngür ağlamaya başladı. İşte ilk günümüz böyle geçti. Mavi'yi susturmakta zorlandık. O ağladıkça Zeki'nin eli ayağı iyice birbirine dolaşıyordu. Kızın gözyaşları onu hem üzmüş hem korkutmuştu. Nihayet sükunete kavuşup yan yana oturmayı başardığımızda konuşmaya başladık. Dilek Hanım, Mavi'nin akrabamız olmadığını öğrenince o kadar şaşırdı ki anlatamam. Mavi bizde 2 aydan fazla kaldı. Zeki akşamları pencerenin yanındaki koltuğa oturdu mu, Mavi de yanında alıyordu soluğu. İlk 1 ay Zeki ile hiç konuşmadı. Erkeklerle konuşmamak üstüne gelişmiş bir içgüdüsü vardı. Zaten konuşmasına pek gerek yoktu. Çünkü Zeki yıllardır onu beklemiş gibi saatlerce konuşuyordu. Kapıyı siper edip onları seyretmeye bayılırdım. Mavi'nin kafası asker tıraştı, yüzü fena halde çopurdu. Buna rağmen olağanüstü güzellikte gözleri vardı. İri, ela, içten içe gülen gözler. Zeki'yi dikkatle dinliyordu. Ben de nefesimi tutup anlattıklarını duymaya çalışıyordum. Zeki, Bedir Rahmi'den bahsediyordu. Onun yeniden gülümsediğini gördüğüm, resimden bahsettiğini duyduğum için her gün şükrediyordum. Zeki ile benim kimsemiz yok. İkimiz de hayatımızın hatırı sayılır bir kısmını cezaevlerinde geçirdik. Ben daha çok direndim ve emekli olmayı başardım. İyi ki de direnmişim. Yoksa Zeki'nin dün başlayıp bugün camdan aşağı attığı tabelalarla yaşamamız mümkün değildi. Fakat artık hasbelkader geliverdiğimiz bu yaşlarda bizim olanaklarımızla yaşamak imkansız hale geldi. Şehir kadim düşmanlarıymışız gibi saldırıyor bize. Hiçbir işimizi tamamlayamadan ihtiyarlamış olmamız bile onu durdurmuyor. Zeki istediği resimleri yapamadı. Ben romanlarımı yazamadım. Başladığım bütün besteler yarım. Ama bütün bunların içinde Zeki'nin hep severek hatırladığı bir şey vardır. Sarı gelincikler. Bir gün o köye geri dönmek ve sarı gelinciklerin resmini yapabilmek. Zeki'nin kurduğu tek hayal olmuştu. Mavi bizimle yaşamaya başladıktan sonra bizim de aklımız başımıza geldi. Birbirimize hep aynı soruyu sorar olduk. Başka bir hayat mümkün mü? Bugüne kadar çok önemli saydığımız her şeyin üstünden atlayarak geçip gitmek. 21 saatlik yolculuk getirdi bizi buraya. Bu yol geri dönecekler için değil. Şimdi tepeye yayılmış gelinciklere bakarken şelalenin bile gelişimizi kutladığını duyabiliyorum. Köye diktiğimiz ağaçlar, büyüttüğümüz çiçekler hepsi seviniyormuş gibime geliyor. Genellikle günün büyük kısmını burada, şelale kıyısında geçiriyoruz. Fakat mevsimine göre yaylaya inip kardelenleri seyrettiğimiz, Söğüt'ün kıyısında uyukladığımız, bağdan üzüm toplamaya gittiğimiz de oluyor. Bizim ihtiyar ressam, gelincik tarlasıyla gökyüzü arasında yeni bir şey kondurmakla meşgul. Az sonra Mavi gelir, at arabasıyla alır bizi. Sümbüllerin arkasındaki yoldan köye döneriz. Köy dediğim de ayak diremiş 8 evden ibaret. En yakın köye 3 saat uzaktayız. Burada ölmek için toprağa tutunan yaşlılardan tek farkımız, aynı toprağa yaşamak için tutunmuş olmamız. Geceleri Ağustos böceklerinin cızırtıları arasında Miktat'ı bekliyoruz. Mavi bize buranın hikayelerini anlatıyor. Buranın çocuklarının eskiden oynadığı oyunları, kızların söylediği manileri, ben hepsini not alıyorum. Zeki o saatlerde ya uyumuş oluyor ya da avludaki hamakta bizi dinliyor. Ne olursa olsun gün doğarken resim takımını hazırlamış olarak uyandırıyor beni. Her söyleyişinde gözleri parlıyor ihtiyar ressamın. Gidelim diyor. Hadi gidelim. Parmaklarıyla gökyüzünü boyayan bu yaşlı ressamdan başka hiçbir şeyim yok. Gözlerimi kapatıyorum. Gerçekten bu tabloda mı yaşıyorduk? Yoksa bir hayatımız olmuş muydu? Artık pek hatırlayamıyorum. Mutluluk kalbimde kendiliğinden atıyor. Zaten burada olmamın sebebi bu. Bu ihtiyar ressamın tablosunda yaşamak için geldim buraya. Başıma kondurduğu bulutların, eteğime doldurduğu gelinciklerin arasında. Ocak 2011. 11. ayrımın sonu. Sayfa 106.